101. Locusta. Valentine tek başına kaldı. Saint Philippe de Roule'un çanına oranla biraz gecikmiş olan diğer iki sarkaçlı saat de farklı aralıklarla gece yarısına çaldı. Ardından uzaktan geçen birkaç arabanın gürültüsü dışında her yer sessizliğe gömüldü. Bunun üzerine Valentine'ın tüm dikkati sarkacı saniyeleri gösteren ve karşısında duran saate yoğunlaştı. Saniyeleri saymaya başladığında kalbinin bu saniyelerin vuruşunun iki katı hızla çarptığını fark etti ve yine de kuşku duyuyordu. Kimseye zararı dokunmayan Valentine, birinin kendisini öldürmek istemesini anlayamıyordu. Neden, hangi amaçla, bir düşman kazanmak için nasıl bir kötülük yapmıştı? Uyuyakalmasından endişelenmeye gerek yoktu. Tek bir düşünce, korkunç bir düşünce zihninde yoğunlaşıyordu. Demek bu dünyada kendisini öldürmeye çalışan ve bunu gerçekleştirmek için çabalamaya devam edecek birisi vardı. Zehrin etkisiz kaldığını görmekten bezen bu kişi, Monte Cristo'nun dediği gibi bu kez kılıca başvuracaktı. Ya kont yardımına koşacak zamanı bulamazsa, ya son anlarını yaşıyorsa, ya Morel'i bir daha göremezse, benzini solduran ve buz gibi terler dökmesine neden olan bu düşüncenin etkisi altındaki Valentine, çıngırağın ipini kavramaya ve yardım çağırmaya hazırdı. Ama kütüphane kapısının arkasında kontun gözlerinin parladığını görür gibi oluyor, bu gözler anıları üzerinde ağırlığını hissettiriyor ve bunu düşündüğünde öyle bir utanca boğuluyordu ki, kendi kendine duyduğu minnetin kontun bu uygunsuz dostluğunun can sıkıcı etkisini silmeyi başarıp başaramayacağını soruyordu. 20 dakika, sonsuzluğu andıran bir 20 dakika, ardından bir 10 dakika daha akıp geçti. Nihayet sarkaçlı saat bir saniye geriden yarım saat geçtiğini belirten vuruşunu yaptı. Tam o sırada kütüphanenin tahtasından gelen güçlükle algılanabilecek bir tırnak sesi. Valentine'ın kontun kendisini gözlediğini ve ona uyanık kalmasını öğütlediğini anlamasını sağladı. Gerçekten de Valentine karşı tarafta, yani Edward'ın odasının önündeki bir parke gıcırtısı duymuş gibi kulaklarını kabarttı. Neredeyse tükenmiş soluğunu tuttu, kilit yuvasında döndü ve kapı menteşeleri üzerinde kayarak açıldı. Dirseğinin üzerinde doğrulan Valentine kendisini yatağa bırakacak ve gözlerini koluyla kapayacak zamanı zor buldu. Ardından titreyerek, sarsılarak, yüreği tasvir edilemez bir korkuyla sıkışarak bekledi. Biri yatağa doğru yaklaşarak yatak perdelerini hafifçe sıyırdı. Tüm gücünü toplayan Valentine, huzurlu bir uykuyu belli eden o düzenli soluk alıp verişinin duyulmasına çalıştı. "Valentine," dedi biri alçak sesle. Genç kız yüreğinin derinliklerine kadar ürpermesine rağmen cevap vermedi. "Valentine," diye tekrarladı aynı ses. Sessizliğini koruyan Valentine, gözlerini açmayacağına dair konta söz vermişti. Ardından her şey hareketsiz kaldı. Valentine, sadece az önce boşalttığı bardağa dökülen sıvının belli belirsiz sesini duydu. Bunun üzerine, alnının üzerindeki kolunun altından gözlerini açmaya cesaret etti. O zaman, beyaz sabahlıklı bir kadının, daha önce küçük bir şişeye konmuş olan bir sıvıyı bardağına boşalttığını gördü. Tam o anda Valentine'ın ya soluğunu tutmasından ya da hiç kuşkusuz istemsiz bir hareket yapmasından dolayı endişelenen kadın durdu ve gerçekten uyuyup uyumadığını anlamak için yatağa doğru eğildi. Bu Madame de Villefort'tu. Üvey annesini tanıyan Valentine'ın tüm bedeni yatağını hafifçe hareketlendirecek şekilde ürperdi. Hemen duvarın dibine çekilen Madame de Villefort orada yatağın perdelerinin arkasına sığındı ve bütün dikkatini vererek Valentine'ın kımıldayıp kımıldamadığını sessizce izledi. Valentine, Monte Cristo'nun ürkütücü sözlerini hatırladı. Üvey annesinin diğer elinde uzun ve keskin bir bıçağın parıldadığını görür gibi oldu. Bunun üzerine iradesinin tüm gücünü toplayarak gözlerini kapamaya çalıştı. Ama doymak bilmeyen merakı göz kapaklarını aralamak ve gerçeği görmek için öyle büyük bir çaba harcıyordu ki, duyularımızın en ürkeğinin, genellikle çok basit olan bu işlevi o anda neredeyse gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı. Bununla birlikte sessizliğin ortasında Valentine'ın düzenli soluk alıp verişi yeniden duyulmaya başladığında içi rahatlayan Madame de Villefort yeniden kolunu uzattı ve yatağın başucundaki perdenin arasına hafifçe gizlenerek küçük şişenin içindeki eriyi Valentine'ın bardağına dökmeye devam etti. Ardından Valentine'ın duyabileceği herhangi bir ses çıkarmadan odadan çıktı. Kolun ortadan kaybolduğunu görmüştü. Hepsi bu. 25 yaşında, genç ve güzel bir kadına ait olan bu beyaz ve dolgun kol, bardağına ölümü boşaltmıştı. Madame de Villefort'un odada kaldığı 1,5 dakika boyunca Valentine'ın hissettiklerini tasvir etmek mümkün değildi. Kütüphaneden gelen parmak tıkırtısı, genç kızın adeta kendinden geçmişçesine içine gömüldüğü uyuşukluktan sıyrılmasını sağladı. Başını kaldırmaya çalıştı. Kapı menteşeler üzerinde sessizce yuvarlanarak açıldı ve yeniden Monte Cristo kontu belirdi.
''Söyleyin bakalım, hala kuşkunuz var mı?''
diye sordu kont. ''Ulu tanrım!'' diye mırıldandı genç kız.
''Gördünüz mü?''
''Ne yazık ki!''
''Onu tanıdınız mı?''
Valentine hafifçe inledi. ''Evet!'' dedi. ''Ama buna inanamıyorum!''
''Demek ölmeyi ve Maximilian'ın da ölmesini tercih ediyorsunuz.''
''Tanrım, tanrım!'' diye tekrarladı adeta kendini kaybeden genç kız. ''Ama kurtulmak için bu evden ayrılmam gerekmez mi?''
''Valentine, sizi izleyen kişi size her yerde ulaşacaktır. Zenginliği sayesinde uşaklarınız ayartılacaktır ve ölüm size çeşmeden içtiğiniz suda, ağaçtan toplayacağınız meyvede, çeşitli kılıklarda sunulacaktır.''
''Ama büyük babamın aldığı önlemin beni zehre karşı koruduğunu söylememiş miydiniz?''
''Sadece henüz yüksek dozda kullanılmamış bir zehre karşı. Zehir değiştirilecek ya da doz arttırılacaktır.''
Bardağı alan kont içindeki sıvıyı dudaklarına daldırdı.
''İşte bakın zaten zehri değiştirmiş. Sizi artık brüsinle değil sıradan bir uyuşturucuyla zehirlemek istiyor. Bu maddenin içinde eritildiği alkolün tadını biliyorum.'' Madame de Villefort'un bardağınıza boşalttığı bu sıvıyı içseydiniz işiniz bitmişti.
Tanrım diye yanıtladı genç kız. Tamam da beni neden öldürmek istesin ki?
Neden mi? Bunu anlayamayacak kadar iyi, temiz yürekli ve kötülükten bu kadar bir haber misiniz Valentine?
Evet dedi genç kız. Ona hiçbir kötülük yapmadım.
Ama siz zenginsiniz Valentine, 200 bin franklık bir geliriniz var ve bu 200 bin franklık geliri onun oğlunun elinden alıyorsunuz.
Nasıl yani? Dedemden ve büyük annemden miras kalan servetim ona ait olamaz ki.
Kuşkusuz, işte Monsieur ve Madame de Saint Méran bu yüzden öldü. Amaç onların mirasının size kalmasıydı. Monsieur Noirtier sizi tekrar mirasçısı yaptığı gün bu yüzden hedef haline gelmişti. Sizin mirasınızın babanıza ve oradan da tek oğlu olan kardeşinize kalması için sizin de ölmeniz gerekiyordu Valentine.
Edward, zavallı çocuk, demek bütün bu cinayetler onun için işleniyor.
Ah, nihayet anlamaya başlıyorsunuz.
Ulu tanrım, umarım bunlar onu lekelemez.
Siz bir meleksiniz Valentine.
Peki ya büyük babam, onu öldürmekten vaz mı geçti?
Sizin ölümünüzle birlikte servetinizin eğer mirastan yoksun bırakılmamışsa doğal olarak kardeşinize kalacağı ve bu cinayetin hem gereksiz olduğunu hem de iki kat daha tehlikeli olacağını düşündü.
Ve böyle bir plan bir kadının zihninde doğmuş. Ulu tanrım, tanrım.
Perugia'da Postes Oteli'nin çağırdığını ve kahverengi paltolu adamı hatırlayın. Üvey anneniz ona Tofana suyu hakkında sorular soruyordu. İşte bu şeytani proje daha o zamandan zihninde olgunlaşmaya başlamıştı.
''Ah, Monsieur!'' diye karşılık verdi gözyaşlarına boğulan iyi yürekli kız. ''Şimdi anlıyorum. Durum böyleyse ölüme mahkum edilmişim.''
''Hayır Valentine, hayır. Çünkü çevrilen bu dolapların hepsini öngörmüştüm. Hayır, çünkü düşmanımız yenildi. Çünkü kim olduğu anlaşıldı. Hayır, yaşayacaksınız Valentine.'' Sevmek ve sevilmek, mutlu olmak ve bir erkeği mutlu kılmak için yaşayacaksınız. Ama yaşamak için bana tamamen güvenmeniz gerekir.
Emredin Monsieur, ne yapmam gerekiyor?
Size vereceğim şeyi hiç itiraz etmeden içeceksiniz.
Ah, Tanrı şahidimdir ki tek başıma olsaydım ölmeyi tercih ederdim, dedi Valentine.
Kimseye, hatta babanıza bile güvenmeyeceksiniz.
Babam bu korkunç komploya dahil, öyle değil mi Monsieur? Dedi ellerini birleştiren Valentine.
Hayır, yine de hukuki suçlamalara alışkın olan babanız, evinin üzerine çöken bu ölümlerin doğal olmadığından şüphelenmeliydi. Şu anda sizin yanınızda benim yerime babanız olmalıydı. Bu bardaktaki sıvıyı onun dökmesi, şimdiden katilin karşısına dikilmiş olması gerekirdi. Hayalet, hayalete karşı, dedi. Sesini yükseltip cümlesini anlamlı bir vurguyla tamamlamıştı. Monsieur, dedi Valentine. Yaşamak için elimden geleni yapacağım. Çünkü bu dünyada beni ölürsem ölecek kadar seven büyük babam ve Maximilian var.
Onları da size yaptığım gibi gözeteceğim.
Tamam monsieur, söylediklerinizi yerine getireceğim, dedi Valentine. Ardından alçak sesle ekledi. Tanrım, tanrım, başıma neler gelecek?
Valentine, başınıza ne gelirse gelsin hiç korkmayın. Acı çekerseniz, gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz hale gelirse, dokunma hissini kaybederseniz, hiç endişelenmeyin. Uyandığınızda kendinizi bir mezarın içinde, çivilenmiş bir tabut kapağının altında bulsanız bile korkmayın. Aklınızı başınıza toplayıp kendi kendinize, şu anda Maximilian'ın benimle mutlu olmasını isteyen bir dost, bir baba, bir adam bana yardım etmeye hazır, deyin.
Ne yazık, ne yazık, ne korkunç bir durum.
Valentine, üvey annenizi ihbar etmeyi mi tercih edersiniz?
Bunu yapacağıma 100 kere ölmeyi tercih ederim. Evet, ölmeyi.
Hayır, ölmeyeceksiniz ve bana, başınıza ne gelirse gelsin endişelenmeyeceğinize, aksine umut besleyeceğinize dair söz veriyor musunuz?
Maximilian'ı düşüneceğim.
Siz benim sevgili kızımsınız Valentine. Sizi sadece ben kurtarabilirim ve sizi kurtaracağım.
Korkusu doruk noktasına ulaşan Valentine ellerini birleştirdi. Çünkü Tanrı'dan cesaret dilemenin zamanının geldiğini hissediyordu. Ve dua etmek için doğruldu. Kesik kesik sözler mırıldanırken beyaz omuzlarını sadece uzun saçlarının örttüğünü ve dantel geceliğinin altında yüreğinin inip kalktığının görüldüğünü unutmuştu. Elini genç kızın koluna dayayan kont, kadife pikeyi boynuna kadar çekti ve babacan bir gülümsemeyle
''Kızım'' dedi. ''Benim sadakatime de, Tanrı'nın iyiliğine ve Maximilian'ın aşkına inandığınız kadar güvenin.''
Pikesinin altında bir çocuk gibi uysal bir şekilde yatan Valentine, konta minnet yüklü bir bakış yöneltti. Ardından kont, yeleğinin cebinden çıkarttığı yakut şeker kutusunun altın kapağını kaldırdı ve Valentine'ın sağ eline bezelye büyüklüğünde bir pastil bıraktı. Pastili diğer eline alan Valentine, konta son derece dikkatli baktı. Bu yürekli koruyucunun yüz hatlarından ilahi bir görkem ve güç yansıyordu. Valentine'ın kontu bakışlarıyla sorguladığı anlaşılıyordu.
Evet,
diye yanıtladı kont. Valentine ağzına götürdüğü pastili yuttu.
Ve şimdilik hoşça kal çocuğum, dedi. Kurtuldunuz, artık uyumaya çalışacağım.
Tamam, dedi Valentine. Başıma ne gelirse gelsin korkmayacağıma söz veriyorum. Monte Cristo bakışlarını verdiği uyuşturucunun gücüne yenik düşen, yavaş yavaş uykuya dalan genç kıza sabitledi. Ardından Valentine'ın geri kalanını içmiş olduğuna inanılması için 1/4'ünü şömineye boşalttığı bardağı yeniden komidinin üzerine bıraktı. Kütüphanenin kapısına yaklaşıp Tanrı'nın ayakları dibine yatmış gibi güvenli ve saf bir yüz ifadesiyle uyuyan Valentine'a son bir kez daha baktı ve gözden kayboldu.